Item 48, sayfa 467, Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Capone ile tanışmaya can atan önemli kişiler arasında çok ünlü sanatçılar olduğu gibi, Chicago sosyetesinin en ileri gelen simaları da vardı. Göl kıyısındaki köşklerde oturanlardan biri, Al Capone aramıza katılsa sosyete çok daha canlı olur demişti. Metropolitan Operası'nın prima donnalarından Lucrezia Borgia, bir lokantada tanıştırıldığı komedyen George Jessel'ın Capone'u tanıdığını öğrenince heyecanlanmış, Chicago'ya bir dahaki seferki gidişinde kendisini gangsterle buluşturmasını rica etmişti. Jessel bu konuda bir mektup yazmıştı opera sever krala. Lucrezia Borgia'nın Capone ile tanışmayı başarıp başaramadığı kuşkulu. Ama bir yaz sezonunda Ravinia Park'ta söylediği sırada en iyi kaliteden bir kasa şampanya gelmişti kendisine. Kartın üzerinde Al Capone'dan hayranlık duygularıyla yazılıydı. Chicago gangsterlerinin birçoğu bu arada Capone'da 1926 yılından beri hayrandılar George Jessel'a. O yıl oynadığı yürekler parçalayıcı melodram The Jazz Singer'da hepsini neredeyse hüngür hüngür ağlatmıştı sanatçı. Jaime Weiss ölümünden bir hafta kadar önce annesiyle birlikte Harris Tiyatrosu'na giderek oyunu görmüş, üçüncü perdede ana oğlun iki gözü iki çeşme olmuştu. Oyunu gördüğünde aynı şekilde duygulanan Capone, Terry Dragon'ı kulise göndererek Jessel'a elini sıkmaktan kıvanç duyacağını söylemesini istemişti. Birkaç gece geçmeden merakını yenemeyen sanatçı oyundan sonra Metropol Oteli'ne gittiğinde ''Yakışıklı deyin bana'' demişti Capone. Sonra oyuncuyu Midnight Frolics kulübüne yemeğe götürmüş, ''Başınıza ya da arkadaşlarınızın başına bir şey gelecek olursa hemen bana haber verin'' demişti. Laf olsun diye söylenmiş boş bir söz değildi bu. Bucks Moran'ın kuzey kesimcileri ya öldürülerek ya da hapse tıkılarak ortadan kaldırılmış, Aiello'ların da kimi ölmüş kimi kaçmış olduğundan Capone'a meydan okuyacak adam kalmamıştı Chicago'da. Onun bilip tanımadığı, çalışmasına izin vermediği gangster hemen hemen yok gibiydi. Böylece Jessel başı durmadan derde giren bir arkadaşı için ricada bulunduğunda Capone meseleyi hallediyormuştu. O sıralar tiyatro ve kulüp sanatçılarının peşinde hem zorbalar hem de soyguncular dolaşırdı. Zorbalar haraç ödemediği takdirde sanatçının yüzünü gözünü kesmek tehdidiyle para koparırlar. Soyguncular ise genellikle gece tiyatrodan çıktıklarında sanatçıların yolunu kesip üzerlerinde ne varsa çalarlardı. Bu tür olayların kurbanları arasında Lou Holtz, Georgie Price, Rudy Valli, Harry Richman ve bu gibi daha birçok kişiler vardı. Richman yol kesen haydutlar için biçilmiş kaftandı. Normal olarak üzerinde taşıdığı mücevherler küçük bir servet demekti çünkü. Ayrıca yanında mutlaka bozulmamış bir $1000 bulundurur, bir lokanta ya da gece kulübünde hesap ödeyeceği zaman bunu çıkartarak garsonları şaşırtmaktan hoşlanırdı. Chicago'da George White's Scandals of 1927 adlı müzikalde oynadığı sıralar Erlangen Tiyatrosu ile oteli arasındaki yolda bir kez değil, birçok yereler soyulmuştu. Her soyulduğu gecenin sabahı çaldırdığı elmaslı sigaralıktan, yüzüklerden, saatten bir tane daha satın alır, bir iki gün içinde onları da çaldırırdı. Sonunda gidip Capone'u görmeye karar verdi. Gangster'in hayranları arasında olduğunu biliyordu. Çünkü bir gece oyundan sonra kulisteki odasına dalan Capone, ''Richman senden üstünü yok'' diye haykırmıştı. Durum kendisine anlatıldığında Capone yanındaki adamlardan birine birkaç söz fısıldadı ve Richman'ı alarak göl kıyısında bir araba gezintisine çıkardı. Lexington oteline döndüklerinde Mao'nun çalışma masasının üzerinde bir paket duruyordu. O güne kadar çaldırmış olduğu bütün mücevherlerle birkaç bin dolar vardı içinde. Capone sanatçının eline bir de pusula tutuşturdu. ''Şu da cebinde bulunsun'' dedi, ''gerekirse kullanırsın.'' Pusulada şunlar yazılıydı. ''Bütün ilgililere, Harry Richman yakın dostumdur, Al Capone.'' Aradan birkaç gece geçmeden Richman bu pusulayı kullanmak zorunda kaldı. Yolunu kesen adamlara Capone'un yazısını gösterir göstermez hırsızlar özür dileyip uzaklaştılar. Ünlü taklit üstadı George Price, Chicago'da bir vaudeville tiyatrosunda oynadığı sırada bütün parası ve mücevherleri otel odasından çalındı. Jessel aracılığıyla Capone'a haber yollar yollamaz her şeyi geri geldi. Capone'un yarattığı bu tür mucizeler arasında en dramatik olanı Bayan Mary Lindsay'in ricası sonucunda olmuştu. Washington'da ufak bir otel işleten bu bayan bir gün Capone'a ufak bir hizmette bulunmuştu. Tatili sırasında arabayla Orta Batı kesiminde ilerlerken Chicago'ya giden bir trenin yolda kaldığını görmüş, küçük bir istasyonda bekleşen kişilerden biri arabasına binmek isteyince kabul etmişti. Arabasına aldığı adamın Al Capone olduğu hakkında en ufak bir kuşkusu yoktu. Yolcuyu Lexington oteline bıraktı, adam bir kart çıkarıp Chicago'da bulunduğu sırada başına bir iş gelirse kendisine haber vermesini söylediğinde şöyle bir göz attı verilen kart vizite ve donup kaldı. Birkaç gün sonra bütün parasını ve önemli kağıtları içinde taşıdığı el çantasını yolda elinden kapıp kaçtılar. Çaresizlik içinde Capone'a başvurdu genç kadın. Gangsterler kralı o gece batı kesiminin belirli bir lokantasında içerideki bir dizi taş sütundan ilkinin tam karşısındaki masada yemek yemesini söyledi Bayan Lindsay'e. Kadın yemeğini daha yarılamamıştı ki sütunun yanındaki sandalyede esrarlı bir şekilde kurulmuş olan çantasını gördü. Bir tek kuruş eksilmemişti içinden. 14 Aralık 1930 tarihinde Rose Capone'un kocası Frank Marie Todd'un, öteki soyadıyla Diamond, 23 yaşındaki erkek kardeşi John Marie Todd o sırada 19 yaşında olan Mafalda Capone ile evlendi. Ailelerin ayarlamış olduğu aslında gelinin de güveyin de istemediği bir evlenmeydi bu anlaşılan. Arkadaşlarının söylediğine göre film operatörü olan John Marie Todd, Mafalda'yı ömründe birkaç kez görmüş, onunla hemen hiç konuşmamış olmaktan başka bir başka kızı sevmekteydi. Mafalda'nın ise Miami'de tanıştığı bir delikanlıya gönül verdiği söyleniyordu. Capone örgütünün iç politikası bu birleşmeyi gerektirmişti. Şebekenin en üst kademesine yükselmiş olan Frank Diamond daha fazla söz sahibi olmak istiyordu. Özellikle içki dağıtımından sağlanan kazançlar konusunda. Aileler arasında ikinci bir evlenme gerçekleşirse bölünme olmayacağı kanısındaydı Capone. Yeni evlilere düğün armağanı olarak 50 bin dolar ve bir ev vermeyi vaat etmişti. Angelo Genna ile Lucy Spinola'nın düğününden beri böylesine parlak bir evlenme törenine tanık olmamıştı gangsterler dünyası. Cicero'daki St. Mary Kilisesi'nde toplanan 3000 konuk arasında belediye meclisi üyesi William V. Pacelli, Daniel Seritella, Jack McGurn, Frank Rio, 3 Guzik kardeşler ve daha kimler kimler yoktu. Dışarıda korkunç bir soğuk ve tipi olmasına rağmen binlerce kişi de kapıda bekliyordu. Al Capone gelmemişti. Yargıç Lyle'ın imzaladığı tutuklama kararından serserilik suçundan dolayı Florida'ya dönmeyi yeğe tutmuştu. Pembe şifon tuvaletli, pembe kadife şapkalı baş nedimeler Al Capone'un eşiyle Ralph Capone'un eşiydi. Gelin Lanvin tarafından dikilmiş 10 metre kuyruklu ak satenden bir gelinlik içinde ağabeyi Ralph'in kolunda girdi salona. Papaz Krakowski iki genci karı koca ilan ettikten sonra hep birlikte Cicero'nun Gözde Cotton kulübüne gidildi. Ralph işletiyordu bu gece kulübünü. Bir okyanus gemisi biçiminde olan paslanın boyu 3 metre, yüksekliği 1,5, eni de 1 metreydi. Geminin burnunda yeni evlilerin balayına gidecekleri yerin adı kırmızı şekerlemelerle yazılmıştı. Honolulu. Gecenin eğlencesini bozan bir tek ufak olay oldu. Eyalet savcılığından gönderilmiş olan iki sivil polis, Mike Casey ile Louis Caparelli, yer gösterici olduklarını ileri süren 5 Capone fedaisini tutukladılar. ''Ne biçim yer göstericiymiş bunlar?'' dedi Casey adamları karakola götürürken. Ceplerinde tabanca vardı. Florida'da bulunan Capone, Chicago Arabacılar Sendikası Başkanı George Barker aracılığıyla başyargıç McGurty'ye bir uzlaşma teklif etti. Teklifi serin kanlı bir küstahlık olarak niteleyen başyargıcın daha ağır sıfatlar kullanmamak için kendini tuttuğu belliydi. Capone serserilik suçundan teslim olmayı, işçi haraççılığından vazgeçmeyi, Chicago'dan ayrılıp oradaki işlerini uzaktan işletmeyi kabul ediyor, buna karşılık şu koşulları ileri sürüyordu. Hakkında serserilik davası, o teslim olur olmaz iptal edilecek, içki dağıtım işine hiçbir şekilde karışılmayacaktı. Başyargıç Barker ne karşılık verdi bunu bilemiyoruz. Ancak büyük jüriye söyledikleri şöyle kayda geçmiş. Capone'un en önemli rakipleri acımasız bir biçimde ortadan kaldırılmıştır. Böylece her bakımdan kral olmasını engelleyen bir şey kalıyor, kanunlar. Teklif ettiği anlaşmayı kabul etmek aklımızın kenarından bile geçmez. Artık kesin karar vermek zamanı gelmiştir. Gang yönetimi mi istiyoruz, hukuk yönetimi mi? Ona göre davranalım. 23. Bölüm Kağıt Yarışı. Eski federal binada Wilson'a ayrılmış olan yer penceresiz, karanlık bir bölmeden ibaretti. Öylesine küçücüktü ki burası dosya dolaplarına ya da bir başka memura sürtünmeden kıpırdamak olanaksızdı. Wilson 1930 yılının yaz ayları boyunca buraya kapanmış, Capone'un işlettiği çeşitli yerlere polis tarafından yapılan baskınlarda ele geçmiş, binlerce dosyayı, belgeyi incelemiş, kimisi 1924 yılından kalma bu kağıtlar, banka kayıtları, yardımcı ajanlarının memoları arasında Capone ile gelir kaynakları arasında direkt bir bağ kurmaya uğraşmıştı. Wilson, Tessem ve Hodgins bir arada aşağı yukarı 1.700.000 ayrı belge incelemişlerdi. Saat gece yarısını geçmişti, Wilson yorgundu, cesareti kırılmıştı, gözleri bile bulanık görüyordu artık. Masasının iskemlelerin üstüne dağılmış, yerlere yayılmış kağıtları toparlayıp dosya dolabına yerleştirmeye koyuldu. Yere yığılmış bir takım çekleri toplamak üzere eğildiğinde dolaba çarptı yanlışlıkla. Çekmece küt diye kapanıp otomatik olarak kilitlendi. Ne kadar aradıysa bulamadı anahtarı. Koridorda bir dizi eski tozlu dosya dolabı durmaktaydı. Birinin çekmecesini açık bularak dışarıda kalmış olan kağıtları oraya yerleştirmeye karar verdi. Kahverengi kağıda sarılmış büyükçe bir paket de vardı çekmecenin içinde. Eyalet savcılığınca kendisine devredilmiş binlerce belge paketinden biriydi bu. Nasılsa şimdiye dek içine bakacak zaman bulamamıştı. Sicimi kesti, 3 tane büyük hesap defteri çıktı ortaya. 1924-1926 tarihini taşıyordu bunlar. Sayfaları şöyle bir karıştıracak oldu, ikinci defterin bir sayfasına büyülenmiş gibi baka kaldı. Sütunların üzerinde şu başlıklar vardı: Kafes oyunu 21, zar oyunu, faro, rulet, at yarışları. Yorgun değildi artık. Defterleri masasına götürdü ve her sayıyı, her yazıyı bir bir incelemeye koyuldu. 18 aylık bir süreyi kapsayan bu defterlerde $500,000 aşkın net kazanç görünmekteydi. Her 3-4 sayfada bir sayıların toplamı alınmış, bu toplam A. Al yerine kullanıldığı kanısına varmıştı Wilson. R. Ralph Capone, J. Jake Guzik ve benzerler arasında pay edilmişti. 2 Aralık 1924 tarihinde sayfadaki $36,687'lik toplam şöyle bölüştürülmüştü. Kent, $6,587.42 ödendi. Ralph, $1,634.35. Pete, $1,634.35. Frank, 5720.22. J ve A 5720.22. Lou 5720.22. D 5720.22. Wilson, kentin Cicero yöneticileri anlamına geldiği kararına vardı. Pete, Hawthorne Smoke Shop'un ilk yöneticisi Pete Panovich olmalıydı. Frankie Pop, J ve A, Jake ve L. Lou herhalde Louis de Caba. D, sayfanın alt bölümüne düşülmüş bir notta şöyle yazılıydı: Frank Al adına 17.500 dolar ödedi. Ertesi sabah ilk iş eyalet savcılığına koştu Wilson. Söz konusu defterlerin 1926 yılında Max Swig'in cinayetinden hemen sonra yapılan Smoke Shop baskınında ele geçtiğini öğrendi. Üç ayrı el yazısı vardı defterde. Wilson ile ekibi ele geçirebildikleri gangster yazı örnekleriyle oto ruhsatname ve ehliyet bürolarından, bankalardan, kefillerden, ağır ceza mahkemelerinden toparlamışlardı bu örnekleri. Defterdeki yazıları karşılaştırmak gibi uzun ve sıkıcı bir işe giriştiler. Sonunda bir bankaya para yatırma kağıdı üzerinde buldukları bir imza 1924 ile 1926 yılları arasında defterde sık sık görülen bir yazıya uydu. İmza Leslie Albert Shumway'a aitti. Arkadaşları arasında Lou diye anılan bu adam Fred Breeze'den önce Ship'in kasiyerliğini yapmıştı. Wilson bir yandan Shumway'i araya dursun gammazlarından biri Capone'un bir fedaisinden işittiği şu sözleri iletti kendisine. Koca oğlan geceleri uyuyabilmek için peynir ekmek gibi aspirin yiyor. Matt Ringley ile Wilson birkaç kez daha görüştüler. Avukat müvekkilinin çeşitli işletmelerinden gelir sağladığını ancak bunun pek fazla bir şey olmadığını ileri sürüyordu. Bunun üzerine Wilson gelirin ne kadar olduğunu yazılı bir belge ile belirtmesini istedi. Matt Ingley aşağıdaki yazıyı kendisine gönderdiğinde şaşkınlık ve sevinçten deli oldu. Alphonse Capone hakkında. Vergi borçlusu ancak 1925 yılının sonlarına doğru 3 kişiyle birlikte kurduğu ortaklık nedeniyle vergi sorumluluğuna girmiştir. Ortaklığın çeşitli işletmelerine yatıracak sermayesi olmadığı için 1926 yılı boyunca ve 1927 yılının büyük bir bölümünde ortaklığa katkısı çok sınırlı olmuştur. 1928 ve 1929 yıllarında üyesi olduğu kurumun kazançları şöyle pay edilmiştir. 3'te 1 kurumun sürekli çalışanları olan bir gruba, 6'da 1 vergi borçlusu ile 3 ortağına. Müvekkilimin 1926 ve 1927 yıllarında elde ettiği vergiye tabi gelirin 26 bin ile 40 bin doları aşmadığı, 1928 ve 1929 yıllarında ise 100 bin doları aşmadığı kanısındayım. Wilson Capone'un gösterişli yaşantısının yılda 100 bin doları aştığını çok iyi bilmekteydi. Ama verilen sayılar gerçekten ne kadar uzak olursa olsun Capone'un vergi borçlarını ödemediğini kabul eden bir belge geçmişti ya eline. Matt Ringley yazdığı mektubu müvekkili aleyhine açılabilecek herhangi bir davada delil olarak kullanılmayacağı düşüncesiyle ileri sürülen bu olguların kesin olmayıp tarafıma verilen bilgilere dayandığını belirtirim diye bitirmişti. Ama hesaplarında yanılmıştı. Verdiği belgenin dava sırasında kullanılmasını kanunen önleyemezdi. Wilson söz konusu mektubu SI-7085F numaralı dosyaya eklemekten büyük bir sevinç duydu. Bu çok önemli soruşturma sırasında başından geçenleri ancak yıllar sonra açıklayan Wilson, kendisine en çok yardımcı olan kişinin kimliğini de ortaya koydu. St. Louis ile avukat ve köpek yarıştırıcısı Edward O'Hare'dı bu. İki adam ortak dostları John Rogers, St. Louis Post Dispatch gazetesi muhabirlerinden aracılığıyla tanışmışlardı. Missouri Atletik Kulübü'nde bir öğle yemeği yediler. Rogers, Wilson'a seni kendi gözüyle görüp incelemek istiyordu diye anlattı. Anladığım kadarıyla gözü tuttu. Ve O'Hare'in gammazlık yapmaya hazır olduğunu belirtti. Avukatın Capone'a ihanet etmeye karar verişi aşırı evlat sevgisinden ileri gelmekteydi. Oğlu Annapolis Harp Okulu'na gitmek istiyordu. Capone'u devirmek konusunda hükümete yardım ederse oğlunun bu okula kabul edileceğine inanmaktaydı. Wilson işin içindeki tehlikenin farkında olup olmadığını sordu. O'Hare'in 9 canı olsa 9'unu da oğlu için seve seve feda eder diye karşılık verdi Rogers. O günden sonra Wilson O'Hare'la sık sık haberleşti. Fred Reese'in nerelerde aranması gerektiğini o söylemişti. Capone'un köpek yarış alanları işletmelerinin iç yüzünü açıklayan, kumar kazançlarından Capone'un cebine yüzde kaç girdiğini anlatan, Matt Ingley'nin ileri sürdüğü gibi 1/6 değil, yarıdan fazla. Gene oydu. Aman sağlığınıza dikkat edin. Bu üstü kapalı tehdit Wilson'ın kulağında yeniden çınladı. Kasım sonuna doğru bir sabah O'Hare telefon ettiğinde inanılmayacak bir şeydi ama Capone bir takım temkinli kişilerin öğütlerine kulak asmayarak New York'tan 5 kiralık katil getirtmişti. Bunlarla yapılan anlaşmalara göre yalnızca Wilson değil, Chicago Vergi Dairesi Başkanı Arthur Madden, Pat Roche ve ABD Savcısı Johnson da öldürülecekti. O'Hare'ın ilettiği dedikoduyu Mike Malone da doğruladı. 25 bin dolara yapılmıştı anlaşma. Kiralık katiller New York plakalı mavi dört kapılı bir Chevrolet arabayla gelmişlerdi. Wilson O'Hare'ın öğüdüne uyarak karısıyla birlikte hemen başka bir otele taşınmaya davrandı. Arabanın nerede durduğunu, akşam otele kaçta döndüğünü, sabah kaçta çıktığını biliyorlar demişti avukat. Karı koca Sheridan Plaza Oteli yöneticilerine Kansas'a gideceklerini söyleyerek ayrıldılar. Arabalarıyla Pinyon istasyonuna kadar giderek başka bir yoldan geri döndüler ve Palmer House Oteli'ne yerleştiler. Öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya olan herkese 24 saat iş başında bulunacak muhafızlar tahsis edildi. Pat Roche dedektiflerine Capone'un merkeze getirilmesi için emir verdi. Ancak Cook County polisi tarafından durumdan haberdar edilen Capone yakalanamadı. Bunun üzerine John Torrio'nun Chicago'da olduğunu işitenlerden Capone'a iletilmek üzere bir mesaj yolladı. O haydutlar bu akşam güneş batmadan Chicago'dan ayrılmazlarsa kendim düşeceğim peşlerine, hem de iki tüfekle birden. Cinayet planlarının yetkililer tarafından öğrenildiği anlaşılınca Capone kabinesi bu işten vazgeçmeye zorladı patronu. Torrio Madden'a telefon açtı. Bir saat önce gittiler dedi. 48. ayrımın sonu. Sayfa 478.